Dördüncü ayrım.
Alaaddin Camii uzaktan bakılınca mütevazı görünür. Kaç yüzyıllık taş işçiliği, ahşap işçiliği, demir işçiliği, sızıltısız bir ahenk içinde bir uhrevi telkini baş üstünde taşıyarak bugüne getirmişti. Caminin düz çatısını tutan 62 mermer sütun, Bizans ve Roma eserlerinden sökülerek getirilmiş ve Selçuklu İslam'ının bu heybetli gövdesine destek olmuştu. Sütun araları ahşap girişlerle tutturulmuş kemerlerle birbirine bağlanmış ve Arap üslubundaki bir cami mimarisi kadar serin, fakat ayrı üslupta bir ruhani hüviyet yaratılmıştı. Hiç doğmamış, yaşamış ya da ölmüş bütün insanlar sırlarına vakıf olamadıkları dünyayı, bilinmezliğin koynunda bir şaşkınlık serüveni gibi içlerine sindiremeden burada dinlenmişlerdi. Bu serüven bazen hayal, bazen gerçek olduğu hissedilen bir bilmece gibi daima içlerindeydi. Hayat ve insan ilişkisi biçimlerin özlerin koynunda birbirini sınayan maceraydı. Bir sevimli saadet hissi yakalayabilenler, hayallerle hakikatler arasındaki farkı bir nebze anlayıp bu bilmeceyi çözebilirdi. Günü gününe yaşayanların bu bilmeceyi çözmeye ne vakitleri ne de hakları vardı. Her an bozulabilecek bir dengenin kefelerinde bazen sinik, bazen dik kafalı, fakat her seferinde yeniktiler. Müezzinin sesi yükseldi. Allahu Ekber. Konya dümdüz bir şehirdir. Ezan hiçbir engele takılmaksızın yayılır. En ücra köşedeki müminin hasret kaldığı erdemlerin yeniden yaratılışı gibi canlı, fakat biraz hazindir. Bu hüzünde kutlu meleklerin öyküsüyle alemin devamlı yaratılışındaki heyecan anlatılır. Demokrat Parti ileri gelenleri ikindi namazından sonra bir araya gelip seçimlerin akıbeti hakkında eşrafın görüşünü alacaktı. Demokratlık ülkede başını almış gidiyordu ama her şeye rağmen tedbirli olmak gerektiği fark edilmişti. Konya'da mahsul bu yıl bereketliydi. Esnafın, eşrafın yüzü gülüyordu. Bu rahatlık bir başka yerde istenmeyen bir sıkıntıyı yaratabilirdi. Himmet Bey, görmüş geçirmiş bir hukuk adamı olarak endişelerini açıklayıp bir akşam sofrasında Konya'nın siyaset terbiyesini iskandil edecekti. Gerçekten her şey yeter denilen noktaya gelmiş ve söz milletin olmuş muydu? Cemaat dağıldı. Arabacılar önceden tembihlenmiş, hatırlı misafirlerin bineceği faytonların şanlarına yakışacak şekilde temizlenmesi istenmişti. Faytonların pirinç kolları koalla ovulmuş, körükleri arasına sinmiş, dar sokakların tozları temizlenmiş ve körükler açılmıştı. Kapitone kırmızı kadife koltuklar fırçalanmış, kenarlarına dikilmiş şarabi püsküller taraktan geçirilerek tel tel dağılmıştı. Himmet Bey'in iri gövdesini taşıyacak faytonun semiz atları merdivenlerin önüne çekilmiş bekliyordu. İmtiyazlı misafirin arabacısı gurur içinde mutluydu. Bu mutluluğu atlarıyla paylaşmak için saman dolu yem torbalarına birkaç avuç arpa ilave etmiş ve torbaları atların başlarına geçirmişti. Himmet Bey hayata yakından bakmayı uzun sayılacak savcılık yıllarında öğrenmişti. Bu maharet siyasi hayatında sürekli bir hoşnutluğun kapılarını açık tutuyordu. Kendinden umulmayan bir çeviklikle faytona atladı, koltuğa yaslanıp sigarasını yaktı. Arabacı telaşla torbaları toplayıp kırbacı şaklattı. Arkasından da sıra sıra allı yeşilli faytonlar merama doğru yol aldılar. Zahireci Hacı Kamil Efendi'nin bağ evinde bu akşam Demokrat Parti'nin siyaset meclisi toplanacaktı. Meram'daki bağ evlerinin insan zihninde nedense hoş kaçmayan bir yeri vardır. Acemi sazendeler refakatinde beceriksiz rakkaseleri hatırlatır. Bağ evini Hacı Kamil Efendi kendisi yaptırmıştı. Arazinin tepesine kurulmuş binanın dört yanından sevimli bir meyille inen, bereketli topraklarda düzgün dikilmiş asmalar, rengarenk meyve ağaçları, yaz günlerinde ahenkli bir yeşillik ve serinlik veriyordu. Babadan kalma taş ev yerindeydi. Hacı Kamil Efendi bu hatırayı yıkmaya kıyamamış, daha doğrusu cesaret edememişti. Bu yorgun taşlarda manasına bir türlü çözemediği baba nasihati vardı ve bu nasihat yaşayan bir insan gibi kendini aşıyordu. Konya'daki konağın hizmetkarları 3 gün önceden merama taşınmış, düğün sofrası hazırlar gibi yemekler pişirmişlerdi. Gösterişten uzak kalmaya meraklı Hacı Kamil Efendi'nin maksadını aşan hazırlık, sanki başına bir iş açacakmış gibi şimdiden canını sıkmaya başlamıştı. Safiye sağ olsaydı belki ona bağırıp çağırabilirdi. Hizmetkarlara göstereceği her hiddet Safiye'nin payından aşırılmış bir asabiyet gibi rahatsız etti. Safiye'yi İplikçi Hanı'nda ilk defa annesi görmüş. Kendisine iri desenli ipekler seçerken kumaşı üstüne koyacağı yerde yanaklarına yaklaştırıp aynaya bakması şaşırtmış annesini. Kızıl güllerin, mor menekşelerin, tenine yakışan renklerinde ancak yaşanmakla duyulan sevincin içtenliği varmış gözlerinde. Annesi pek sevmiş ilk görüşte ve cesaretlenip sormuş. Adın ne senin kelebek? Safiye efendi. Kimlerdensin? Zürra'dan Tahir Çelebi'nin torunuyum efendim. Tahir Çelebi'nin soyunu sürdürecek derviş, veremin elinde erimiş ve geride nazlı bir kelebek bırakarak göçüp gitmişti. Tahir Çelebi fazla direnmedi, varlıklı ve hatırlı bir ailenin nikahında bu küçük kelebeğin aklın üstünde bir dengeye ulaşacağına Tahir Çelebi'yi ikna ettiler. Bu inanç soyunun bu kızdan üreyeceği rüyasını getirdi. O yıl bağlar bozulurken kelebeği askerden yeni dönmüş Kamil Efendi'nin koynuna verdiler. Kamil Efendi bütün gece bütün insani aşkları aşarak en yüce gerçeği bulmuş gibi hayatın dışına taşmıştı. Bir şeyi anlamak için tadına bakmaya gerek görmedi. İlk görüşte kendini ortaya koyan saf ve duru kaynak serindi. Bu kelebek güneşin bütün ışıklarını emmiş, sırası gelince gecenin koyu zeminine küçük bir yıldız gibi asılmıştı. Aylar sonra babası Kadir gecesinin iftarında bütün ailenin önünde hiddetini gösterdi. Suç hanginizin? İnsanlar güzele, gerçeğe vicdanını kapadığında el koydukları doğrunun anlamını kaybederler. Babası doğru saydığı anlamın yıkıcı tutkusunu elinden bırakmaya niyetli değildi. Sesini biraz daha alçalttı ama hiddeti kaybolmamıştı. Ayıp, hiçbir zaman iftihar gibi takdim edilemez. Becerin artık şu işi. Gece soğuktu, ıslaktı ve uzundu. Konağın orta katında müminler ordusu mevlid şerbetleriyle tekbir getirirken, Kamil Efendi, Safiye'nin kızıl güllü, mor menekşeli yüzünü doyasıya seyretti ve özlediği aydınlığı bulmuş gibi bütün lambaları söndürdü. Gecenin siyahında Hızır Aleyhisselam'ın ilahilerinden kurtulmuş bir ışık Safiye'nin kirpiklerine takıldı. Behçet. Demokrat Parti'nin hatırlı ordusu bağa geldi. Hacı Kamil Efendi hepsini nezaketle karşılayıp geniş salona aldı. Önce kahveler ikram edildi. Bir iki tiryaki için getirilmiş nargilelerin tömbekileri usulüne uygun şekilde önceden ıslatılmıştı. Üzerlerine ateşler konuldu ve dumanlar hafif gurultularla suyun içinde kıvranmaya başladı. Himmet Bey şaşkınlık geçirdi. Burası anlatılmış türden bir bağ evinin şenliklerine benzemiyordu. Tam anlamıyla bir manevi mekan da sayılmazdı. Belki asıl anlamında zikredilen aşk ve cezbe yolu buydu. Bir yanda gerçek hayatın nimetleri divana kurulmuş keyfediyorlardı, öte yanda alemlerin Rabbinin mana denizinde coşan dalgalar gelip taşlığı basmıştı. Bu sürekli beraberlik Mevlana'nın birlik dükkanı dediği mesnevinin geniş tutulmuş bir özeti gibiydi. Himmet Bey sofraya oturmadan önce Hacı Kamil Efendi ile özel görüşme ihtiyacı duydu. Birlikte huzur odasına geçtiler. Kamil Bey, her türlü selahiyete haizim. Sözüm kanun gibidir. Bu işi bu gece bitirmeye kararlıyım. Adnan Beyefendi seçimlere fevkalade ehemmiyet atfediyorlar. Sizi Konya mebusu olarak Ankara'da görmek arzusundalar. Duvardaki tamburlar, neyler, bir mızrap, bir nefesle harekete geçtiler. Hacı Kamil Efendi semaya yeni başlamış dervişler gibi ürkerek dönüyordu. Birkaç saniyede idrak edilmiş binlerce dönüşten istediği ruhani aydınlığı almıştı. Her yanım kapkaranlıktı Himmet Bey. Kendimden öteyi hiç görmedim. Ömrüm içimi aydınlatmakla geçti. Bu keyfi hiç değiştirmeye niyetim yok. size hürmetim büyüktür. Gelin beni içinden çıkamayacağım bir boşluğa atmayınız. Adnan beyefendiye şükranlarımı arz ederim, hatta ellerini öperim. Bağışlasın beni. Tamburlar sustu, neyler sustu, Himmet Bey sustu. Hacı Kamil Efendi terbiyesine ters düşmüş, her şeye yüz çeviren bir ömrü tam 45 yaşına getirmişti. Dağ gibi bir oğlu, erken göçmüş safiyesi vardı. Hafif bir hırs, yanlış atılmış bir adım, 40 yıllık tekamülünü tepetaklak edebilirdi. Behçet'in haftalar süren hummalı gecelerden sonra gözlerini açtığı sabah, Madame Rea ne demişti? Ölüm bazen dorukta, bazen çukurdadır ama hep bir adım ötemizde durur. Şükür Allah'a ki bu adımın bacaklarını kırdık bu gece. Behçet günlerce Safiye'yi sayıklamış, küçük kelebeğin kurulduğu o ilahi sanılan tahtan kanatlarını göstermesini beklemişti. Madame Rea o gece bir alın teri gibi boncuk boncuk süzülüp Behçet'in başucunda damlamıştı. Himmet Bey'in şaşırtıcı teklifi Hacı Kamil Efendi'yi silkeledi. Her yanı karanlık bir geniş mekanda hep içini aydınlatmakla geçen ömründe özlediği hususiyetlerin hiçbirisi yoktu. Neden o ışık istediği zaman gelmemişti? Şimdi kendisini şeytanın soluğu gibi hissediyordu. Onca yıl çiçeklerin kokusunda, meyvelerin tadında, zamanın gününde, gecesinde, hayata karışmak varken neden kendini o eksikliğin içine etmişti? Neden hayata dört koldan asılmış, Safiye'yi sanki bu haksız gecikmenin sebebiymiş gibi hırpalamıştı? Neden hayatın ölçülmüş, biçilmiş düzenindeki nimetleri görmezlikten gelmişti? Neden Safiye'nin gözlerindeki pırıltıyı söndürmüş, neden peteğindeki balı almamıştı? Eksiklikten, yanlışlıktan kurtulmak sadece acıyla, kahırla mı mümkündü? Eğer bir hakikat zamanında kavranılmayacaksa, o hakikatin ne faydası dokunacaktı ki? Ahlak, adalet, fazilet ve bunların ortak lisanı denilen insan, ne zaman o derin musikide haykıracaktı? Cennet denilen ferahlığa ısırgan otlarının arasından ulaşmak bir rüya değil, düpedüz, bezgin bir adamın giriş yollarını tutmuş kabustu. Hacı Kamil Efendi olduğu yerde diz çöktü, Safiye'nin ruhuna bin tebessümlü bir Fatiha okudu. Sonra da kendisi için dua etti. Ya Rabbi, acı da olsa bana hayatın hakiki yüzünü nasip et. Dört duvar arasında nasıl olur da gerçek hayatın yüzünü görebilirim diye düşündü. Hayata hakim olacak, şansı yaratacak gücü bulabileceğine inanmıştı. Bu şansı ancak bu akşam yaratabileceğini hissetti. Duvardaki şah neyini aldı, bol terennümlü ilahiler yerine Safiye'nin şimşir ağaçlarının gölgesinde ürkek sesle söylediği hüzzam türküyü üfledi. Cihan da bilir, benim de sana yandığım. Bahriye lokantası denizi uzaktan görür. Deniz dediğimiz Haliç. Sığ bir dehlize sıkıştırılmış suların önü de gerisi de karanlıktır. Balat'ın, Ayvan Saray'ın ışıkları erkenden sönünce Bahariye Mevlevihanesi'nin ölgün kandilleri yanar. Arada bir geçen küçük Haliç vapurlarının lambaları bir aşina selam gibi bu sabırlı kandillere uzanır. Cibali'de gece vardiyası bitince sigara fabrikasının renkleri kaybolur. Haliç'in karanlığı asıl o zaman başlar. Grup vakti Haliç bir renk cümbüşüdür aslında. Bahriye lokantası Piyale Paşa kavşağında bir eski taş evin orta katıdır. Caddeye bakan alt katındaki aşçı dükkanında sabahları kahvaltı, öğleleri pirinç çorbası, bol işkembeli nohut yahnisi ve revani verilir. Çorba daima sıcaktır, dil yanar, damak yanar. Bahriye lokantasını Nusret Mayın gemisinin aşçılığından emekli Salih Çavuş'un çocukları işletir. Gündüzleri aşçı dükkanını kızı çekip çevirir, akşamları orta katın meyhanesini oğlu. Mahallede itibar görürler. Lokantanın 40 yıllık şöhreti vardır. Gündüzleri Bahriye Hastanesi'ndeki yakınlarını ziyaret edenler, tezkere almış denizciler, ya da inzibat korkusundan kaçmış erler çorba içmeye gelirler. Nusret'in aşçısı Salih Çavuş'un itibarı çevrede yayılmıştır. İnzibatlar bu lokantada karın doyuran Bahriyelilere ses çıkarmazlar. Geceleri Sütlüce'den, Halıcıoğlu'ndan, Taksim'den gelen devamlı müşterileri vardır. Bazı akşamlar yanlarında sıra sağmaya çıkarılmış dostlarıyla yüksek kaldırım yosmaları gelir. Sevimli bir Beyoğlu argosuyla konuşurlar. Bu ortak dilin terbiyesinde Mostra'ya çıkarılmış kadının itibarı büyüktür. Bahriye lokantasının gündüzünde de gecesinde de bir edep hakimdir. Taş Mektebin köşesini tutmuş inzibatlar akşamları pazar iznine çıkmış Bahriyelileri öteye bırakmazlar. Ötede 40 yıllık düzeninde hiç fire vermemiş Bahriye lokantasının ışıkları vardır. Gecenin yarısıydı. İnzibatlar sırtlarını Bahriye lokantasına döndüler. Salih Çavuş'un oğluyla bir mahalle delikanlısı Emirdağlı Şerif'in pestilini çıkarıyorlardı. Şerif önce baygın bakışlarla bir abanoz güzelini süzerek bu tertipli oturan kadını rahatsız etmiş, sonra meydan naralarıyla meyhanenin tadını kaçırmıştı. Toprak Lüle Sokağı'nın belalısı işin farkına varmış olsaydı lokantanın ortasında Şerif'in kanına ekmek doğrayabilirdi. Şerif'i fazla hırpalamadan yolun ortasına bıraktılar. Mahalle delikanlısı ta orta kattan duyulacak şekilde akşam dayağını noktaladı. "Böylelerini alırsanız eğer bir daha adımımı atmam buraya." İnzibatların biri geriye döndü ve irkildi. Bir gümüşü keskinlik parlıyordu. Kasaturaya benzeyen balıkçı bıçağının ucunda kan hasreti vardı. Hızla koşup Şerif'in bileğini yapıştı, iyice büktü, canına tak diyecek noktaya getirip bıçağı elinden aldı. "Deli misin be hemşerim? Yediğinle yetin ve işine git. Başçavuşun meyhanesinde nahak yere dayak atmazlar." Şerif üniformadan korkardı. Kuyruğunu sıkıştırıp dolap dereye doğru yürüdü. Aslında bu dayağı hak ettiğine inanmıyordu. Kendisini tutmuş fakat o delice bakışa fazla dayanamamıştı. Külhan'ın gücü olsaydı kadın etrafına öyle davetkar bakar mıydı hiç? Günde 40 erkeği ağırlayan bir abonoz orospusunun bakışında azgın doymamışlık değil, olsa olsa bir narin sohbet tercihi olmalıydı. Dolapdere'de müzik hep aynıdır. Her gece aynı peşrevler, aynı köçekçeler çalınır. Dolapdere güzellerinin tezgahında yetişmiş taze çingene kızlarının işmarlı gözleri her defasında Şerif'i yoldan atardı. Rakıyı biraz kaçırınca çığırından çıkıp sevimsiz bir hürlüğün peşine takılıyordu. Dili çözülüyor, kasıklarına bir zincirli ağrı giriyordu. Yolunu değiştirdi, yüksek kaldırıma yöneldi. Son tahlilde Emirdağlı Şerif de insandı. Kule dibine kadar yürüdü. Kendini haklı çıkarmak için gerekçeler arıyordu. Böyle katipiyoz bir kadın için sokak ortasında dövülmesi, ömrünün hala aynı çizgide sürdüğüne Şerif'i inandırmıştı. Kendini büyük bir suç işlemiş gibi hissetti. Her suç işlediğinde dayak yemesi onun terbiyesindeki tek yoldu. Babasını hiç görmemişti. Anasının başka bir adama kaçtığını öğrendiğinde katlanmaktan başka çaresi yoktu. Üvey babası Said-i Nursi'nin dershanesindendi. Bütün gününü dua ile geçirir, herkesin aynı şeyi yapmasını isterdi. Küçük yaşına rağmen zahmetli bütün işleri yükleniyor, çoğunu da başarıyordu. Beceremediği zamanlar itilip kakılıyor, horlanıp azarlanıyordu. Sindirilmiş akşamlarında Tanrı'ya sığınacağı yerde kendini rahatlatan bir isyan geliştirmişti. Bu isyanı canlı tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Güçlenmiş, kuvvetlenmişti ama içinde dünyalar kadar eksiklik olduğunun da farkındaydı. Sonra kurtuluş gününün geldiğini sandı. Askerlik. Denizi Gölcük'te gördü. Palamutları ilk defa orada tanıdı. Orada ayıkladı. İlk kadını Karamürsel'de bir pazar sabahı çingene falcının eteklerini kaldırınca tanıdı. Elmaların çiçeklendiği mevsimdi. Üvey babasının hu çekişlerini andıran gülüşler içinde akşam kışlaya düşmüştü. Bir kötülüğü günah korkusundan sıyırıp akıllı bir insan tercihinin doğruluğu gibi görmeye meraklandığı zamanlarda oluyordu. Böyle zamanlarda sıkıntılarını hafifletecek bir kadın ihtiyacı göğsüne basıyordu. O Ktipios kadının bakışlarında işte bu hafifliğe kapılmıştı. Şimdi pişmandı. Galata Kulesi'nin merdivenlerine oturdu, hıçkıra hıçkıra ağladı. Yarın sabah balık pazarı esnafı gözlerindeki morlara takılınca gülüp geçecek ve "Palamutlar biraz bayatladı," diyecekti. Sahibini arayan kadın. Uzun boyluydu. Hatlarını utandırmayacak bir beden disiplini içinde yatağa uzanmıştı. Vakit yaklaşıyordu. Yorgun geçecek akşamın hazırlıklarına başlamak zamanı geldiğini düşündü. Yüzüne istenilen hareketli çizgileri yerleştirmek için aynanın karşısına oturdu. Bu yüz, yeni yazacağı romanın ilk cümlelerinde anlatıldığı gibi, ahenkli, nazlı bir şekilde rıhtıma doğru süzülen vapurun beyazlığındaydı. Lacivert üzerine beyaz puanlı elbisesini giydi, iddialı bir teşviki apartmanının penceresine oturdu. Park Otel'in özel dairesinin telefonu çaldı. Konuşan pişkin ses kısa kesti. "Caddeler tenha efendim. 53 kadillaklar iridir. Camları koyudur. Arka koltuğunda siyah bir kuzu derisi yumuşaklığı yaşanır." Adnan Bey, lacivert flanel elbisesinin içine yakaları dik ve geniş beyaz gömlek giymiş, bordo üzerine mavi uyuşumunda kravat takmıştı. Tam ortasında iri bir inci iğne vardı. Kendinden emin ve sevimli bir lisanla konuşuyordu. "Doktor, seçimlerden endişe etmiyorum. Hatta son derece eminim. Bütün mesele işin sonunu nasıl getireceğimizde. Siz buraları gündüz gözüyle görmeliydiniz efendim. Halkın nasıl bir muhabbetle bizi takdir ettiğini görmeliydiniz. Dün nasıl avaz avaz adınızı haykırıp şükran sundular, unuttunuz mu?" Adnan Bey pek sevdiği deyimiyle tahayyülat-ı şairaniye daldı. Muhalefet yıllarının tecrübeli nasihatlerini dinlediği günlerden kafasında kalmış bazı önemli sözler böyle hüzünlü günlerinde sanki son uyarıymış gibi sık sık zihnini işgal ediyordu. "Antepli'nin dediği doğruydu doktor. İşi zamanında fark etmedik." Adnan Bey'in Antepli dediği Cemil Sait Bey fazla gürültülü bir meclis görüşmesinde kürsüye fırlamış ve Adnan Bey'i hedef göstererek bağırmıştı. "Demokrasi sözün sokağa düşmesi demek değildir. Ayağınızı denk alın." Doktor gecenin yarısında bu keyifli sohbetin vakitsiz kanamaya benzediğini fark etti. Meslek maharetiyle bir teselli vermek istedi. "Halkın hafızasına öylesine nakş oldunuz ki başka hiçbir takdire yer bırakmadınız." Adnan Bey güldü. Doktorun elini tuttu. "Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Sakın unutma bunu." Maçka Caddesi'nin dört yanı tutulmuştu. Köşeyi dönünce Teşvikiye Camii görünecekti. Bir karaltı sağa solu kontrol edip gelen arabaya "her şey tamam" işaretini verdi. 53 kadillak hiçbir kurala bağlı olmaksızın ters yönden sokağa girip caminin tam karşısındaki apartmanın önünde duracaktı. Hatırlı misafir kendinden emin bir şekilde arabadan inip önceden açık tutulmuş demir kapıdan içeri girecek, gıcırdayan papuçlarıyla geniş mermer merdivenlere serilmiş kırmızı halılara basarak hızla yukarı kata çıkacaktı. Rüzgarla denizin birleşmesi dalgadır, bazen köpürür. Adnan Bey cami önüne gelince şoföre seslendi. "Durma, devam et. Vatan Caddesi'ne sür. Neymiş şu beton suistimali denilen şey, görelim." Işıltılı lacivert oturduğu pencerede bir saltanat beklentisi sergiliyordu. Doktor şaşkınlık içindeydi. Bu saadeti ihmal edecek insanın aklından zoru olmalı diye düşündü. Ömrü kadınların dertleri, sevinçleri içinde geçmişti. Böyle bir saadet fırsatının kaçmasına tahammül göstermek istemedi. Kelimeleri nazik seçilmiş bu ikazda bir gıpta hissi vardı. "Fakat efendim, sizi bir hasret bekliyor." "Beklesin. Ucunda ölüm yok ya."